Merhabalar, Konular Arası Astral Seyahat'e hoş geldiniz. Ben Fali. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Evet, bu sözle başlamak istedim çünkü genelde belirsizliğin bizim hayatımızı ne kadar çok etkilediğiyle alakalı ilk önce konuşmak istiyorum. Özellikle bu ekonomik cenderenin içinde şimdi ne olacak? Okul okuyorum ama güzel bir şekilde icra edebilecek miyim? Veya işte bir işe girdim, bir yatırım yaptım ama bu yatırım döviz değilse eğer sonu nereye gidecek? Yani beni başarılı kılacak mı? Benim hayatımı kötü yönde mi etkileyecek yoksa benim hayatımda gerçekten güzel noktalara gelmemi mi sağlayacak? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmeyince de görüyorum çevremde bir sürü işe girişen arkadaşlarım var, iş sahibi olanlar var, başka yerlerde çalışanlar var. Hep bir diken üstündeler. Yani rahat rahat uyuyamıyorlar. Acaba tamam bu ay güzel geçti ama bir sonraki ay nasıl olacak? Hep bu şekilde yaşıyoruz artık. Bunu fark ettim. Ama mesela bu ekonomik cenderenin içinde bir ekonomist olsaydık mesela belki bu kadar da karamsar olmayacaktık. Çünkü bir şeyleri biliyor onlar. İşte böyle olursa böyle olacak. 6 ay sonrasında bunları yaparsak 2 sene sonra buralara kadar yükselebiliriz veya bunları yapmazsak bu duruma geleceğiz. Genelde işte işin matematiğine oturtturup bu kadar karamsar düşündüklerini ben düşünmüyorum onlar açısından. Şimdi bunu neden anlattım? Benim bu Luna Park maceramda bu ekonomik belirsizliğin olmadığı dönemdeydi. Genelde ben 13 yaşında falan ailemin yanından ayrıldığım için lise hayatım boyunca maddi planları, programları hep kendim yaptım. Örnek veriyorum. Bu ay 30 lira param var. Şuralara gidersem, şunları yersem ay sonunda 8 lira param kalacak ve bir şeye ihtiyacım var. 3 ay sonra eğer kenara her ay 8 lira bırakırsam bunu alabilirim gibi böyle planlar, programlar yaparak ilerliyordum. Ve paranın bir değer anlamında yani miktar anlamında çok bir önemi yok. Çok rahattım. En azından ekonomik açıdan, gelecek açısından hiç bir şekilde kafama takmıyordum bu durumu. Liseden mezun olduktan sonra üniversite döneminde de çok küçük yaştan itibaren ailemden çok fazla para almamaya alıştığım için artık üniversite döneminde de ailemin bana verdiği paralarla geçinmek beni çok yaralıyor. Yani çünkü bende bir alışkanlık haline gelmiş aileden para almama. O yüzden hep kendi kendime yetmeye çalışıyorum. Mesela örnek vereyim. 2016 yaz tatilinde tatile gitmek istiyordum. Tatile gitmek için bir ay kadar inşaat ameleliği yaptım. Bir ay inşaatta çalıştıktan sonra o parayla Antalya Kemer'de çok da güzel bir yerde çok da güzel bir tatil yaptım. Şimdi sanırım bileti bile yani otobüs biletini veya uçak biletini bile alamaz diye düşünüyorum o para. Geldiğimiz durum gerçekten beni hem üzüyor hem de böyle bir trajikomik. Konuşunca komik oluyor, yaşayınca komik olmuyor. Böyle değişik bir durumun içine bırakıyor bizi. Yine öyle bir durumda aslında Luna Park maceram başladı. Bir tane gözlük markası var. Türkiye'de çok meşhur, herkes bilir yani. Pahalı genelde gözlüklerinin, yeni modelleri özellikle. Bu arada sponsor almadan asla ismini telaffuz etmem. O yüzden marka sahiplerine sesleniyorum. Eğer markalarınızın adlarının doğru söylenmesini istiyorsanız sponsorluk anlaşması yapmanız gerekiyor benimle. Buradan İzmirlilere selam olsun. Gözlüğün markasına biz İzban diyelim. İzban marka gözlüğü almak istiyordum. İşte yeni modeldi. Biraz fiyat anlamında yüksekti. Gözlüğü de çok beğenmiştim. Biraz kafam da büyüktür. O gözlük tek yakışan gözlüktü. Yoksa bu kadar ısrar etmezdim. Neyse, tam o sırada bir arkadaşım Luna Park'ta tam zamanlı çalışıyordu zaten. Bana böyle bir teklifle geldi. Dedi ki bayram zamanı biraz yoğun oluyor Luna Park. İstersen işte 9 günlük bir tatildi. Luna Park'ta çalışırsan güzel de günlük parası var. Hem 9 gün çalışacaksın, bu kadar para kazanacaksın falan. Ben de hesap ettim. Dedim çok mantıklı. Yani zaten Luna Park. Başına ne gelebilir ki? Yani Luna Park'ta çalışmak ne kadar zor olabilir? Arkadaşım orada çalıştığı için az çok biliyordum yani. Bazı makinelerde özellikle yeni başladığınız için sizi kolay makinelere veriyorlar. Ve bu makinelerde tuşa basıyorsunuz. 3 dakika boyunca makine her şeyi yapıyor. Sonra duruyor. Sonra açıyorsunuz koltukları, her neyse artık. İnsanlara indiriyorsunuz ve işiniz bitiyor. Bu kadar basit bir iş gibi gözüküyordu. Tabii mesela yeni başlayan bir insan asla gondola veya kamikazenin başına geçemez. Biraz böyle Luna Park'ta kas sistemi vardır. Kas sisteminden kasıt. Garip oldu bu da ama. Mesela gondolu kullanan insan Luna Park'ta çok saygın bir hale gelmiş. Yıllardır Luna Park'ta çalışan ve oranın krallarından bir tanesi. Aynı şekilde kamikaze de öyle. Kamikazeyi kullanan insan da artık belli bir seviyeye gelmiş. Belli bir rütbe almış olması gerekiyor. Ve o hani kamikazeye otururken bu kemerleri kapatan insanlar da aynı şekilde. Onlar kullanmasa bile oraya gidebilmek için belli bir saygınlığa ulaşmanız gerekiyor. Bunun nedeni de karşı cinsle konuşabileceğiniz Luna Park'taki en uygun yer. Bu şekilde görüyorlar orayı. O yüzden genelde yeni başlayan insanların asla oraya gidemeyeceğini biliyoruz en azından. Bana da balon adında bir tane makine bulmuşlar. Çok basit. Genelde zaten 8-12 yaş arası çocukları bindiriyorum. Tuşa basıyorum. 3 dakika dönüyor. Sonra tekrar indiriyorum. Bu kadar işim. Anlattılar işi çok güzel. Sonra patronla yani işletmenin sahibiyle görüştük. Abi benim hayalimdeki Luna Park, ilk önce Luna Park işletme sahibini anlatmak istiyorum. Ben çünkü çok fena bir şekilde şoke oldum yani. Normalde ne beklersiniz? Benim hayalimdeki bir Luna Park işletmecisi, renkli takım elbiseler giyen, böyle çocuk ruhlu, işte yine reklamı vermeden anlayacağınız şekilde ifade edeyim. Zaribo reklamları vardır, çok güzel. O reklamlardaki iş adamları gibi düşünmüştüm. Seni ananas olarak görüyorum. Böyle bir şey bekliyordum. Yani hani sonuçta Luna Park işletiyor. Bu işe gönül vermiş olması gerektiğini düşünüyordum. Adamla bir tanıştık. Adam tip olarak da ciddi manada Jason Statham'a benzeyen bir adam. Böyle şapka falan takıyor. İnanılmaz sert bakışları var. Belli yani adam sadece o kadar değil yani. Bir o kadar da başka yerlerde de var bu adamdan. Dedim ki abi biz Luna Park mı işleteceğiz yoksa bir taraftan da kokain mi kaçırıyoruz? Nasıl bir işletme sahibi yani? Çok sert yani. Belli mafyatik gibi bir insan yani. Tabii sonra daha sonralarından öğreniyorum ki Luna Park'ta o kadar fazla para dönüyormuş ki genelde Luna Park ihalelerini almak sadece maddi güce bağlı değil. Aynı zamanda biraz şiddet gücünüzün olması gerekiyor. Yani o kadar kolay değil. Yani biraz böyle eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ama Luna Park'a olur vari olmanız gerekiyor. Çünkü paradan örnek vereyim. Bayram zamanı, benim gittiğim bayram zamanı günde 2 milyonun üzerinde para kazanıyorlarmış. Ve bu bayram bittiğinde kiralarımız dahil, çalışanların paraları dahil bütün masraflarımızı kapatıyoruz. Geri kalan yılın bütün günleri kendi cebimize kalıyor gibi bir şey duymuştum. O paranın ne kadar fazla olduğunu anlayabilirsiniz buradan. O yüzden buradan mafyatik arkadaşlara sesleniyorum. Eğer böyle bir şiddet gücünüz varsa ve paranız da varsa Luna Park ihalelerine girin. İnanılmaz paralar var. İşinize illaki yarar bu durum. Neyse sonra ikinci bir şok. Bayrampaşalıyım ben. İşe Bayrampaşalı olduğum için alındığımı öğrendim. Yani bir insan neden Bayrampaşalı olduğu için işe alınır ki? Yani nasıl bir Bayrampaşa'nın nasıl bir yüceliği var dünya üzerinde yani. Ben aynı şekilde mesela Oxford'a girebiliyor muyum diye düşündüm yani. Gidiyorum ben işte ÖSS'den 380 yaptım ama acaba Bayrampaşalıyım, beni alır mısınız? Aa kardeşim ya buyur gel falan. Ya Bayrampaşalılığın nasıl bir artısı olabilir diye kafamda düşündüm. Sorunca arkadaşa dedi ki genelde kavgalar falan çıkabiliyor. O kavgalarda biraz daha kavgadan korkmayan yani daha önce birkaç tokat yemiş insan gerekiyor. Dedim ki ondan sonra tamam mantıklı. Sonuçta birileri işte müşteriler arasında kavga çıkar çünkü çok kalabalık oluyor. O kavga esnasında ayırırken sen de birkaç tekme tokat falan yersin. Bu da yani daha önce Bayrampaşa'da oturduysan illaki yemişsindir. Herhangi bir onur kırıcı bir durum olmaz yani. İyi dedim yani mantıklı, sıkıntı yok. Zaten ondan sonra öğrendiğim şeyler Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar, Güngören ve Gaziosman Paşa'dan sadece çalışanları sadece bu şekilde seçiyorlar. Öyle olunca da bu sefer kavgalar müşteriler ve müşteriler arasında değil, tamamen çalışanlar ve müşteriler arasında çıkıyor. Çalışan ekip inanılmaz kavgaya meyilli bir ekip. Kavgadan korkmasın diye getirdiğin ekip kendisi kavga çıkartıyor aslında. Acaba kavgadan korksa kavga çıkmaz mı diye de beni düşündürüyor. Neyse ilk gün iki kişi bıçaklandı Luna Park'ta gece geç saatlere doğru. Birisi bizden, birisi onlardan. Dedim ki yuh yani hani ilk günde böyle bir şok geçirdim. Dedim ki acaba yarın gelmesem mi falan. Neyse dedim ya ben de bu arada kavgadan falan da korkan bir insanım. Kavgaya girmek istemem ya ben, niye beni anam babam büyütmüş bu yaşıma kadar öyle kör bir kurşuna gitmek için büyümedik. O yüzden kavgayı sevmem genelde. Son ana kadar kavganın içine girmemeye çalışırım. İki tane yöntemim vardır bunun içinde. Genellikle işte böyle serserilerle denk geldiğiniz zaman eğer size karşı böyle birazcık sert tavırla geliyorsa bu mesela bana Bayrampaşa'nın öğrettiği şeylerden bir tanesi. Teşekkürler Bayrampaşa Belediyesi. Böyle hayatta alttan almamanız gerekiyor. Eğer alttan alırsanız aslında burada çok güzel örnekler verebilirim ama işte o örnekleri verirsem bu sefer linçlenirim diye korkuyorum. Eğer alttan alırsanız sizi ısırabiliyor serseriler. Yani genelde biraz daha asi durup orta yolu bulma yolunda gitmeniz lazım. Siz de onun diliyle konuşup ama bir taraftan da ortamı yumuşatmak adına kelimeler sarf etmeniz lazım. Bunu çok iyi yaparım bu arada. Bayağı başarılıyım yani bu işte. Diğeri de kaçmak. En iyi yaptığım bu arada bu. Diğeri de bir muhabbet oldu. Eğer yanınızda kaçamayacak bir arkadaşınız falan varsa o zaman dediğim taktiği kullanabilirsiniz ama tek başınaysanız ve kendinize güveniyorsanız arkanız dönüp koşun. Belli bir süre koştuktan sonra kovalamıyorlar. Onların belli bir alanları var. yine bir örnek vermek isterim ama o alanların dışına çıktığınız zaman sizi kovalamıyorlar. Orada duruyorlar böyle bildiğin. Belli bir süre hızlı koşabiliyor olmanız gerekiyor yani bunun için. Neyse işte dediğim gibi ilk gün böyle bıçaklı bir kavga. İkinci gün Araplarla meydan muharebesi. Üçüncü gün sanırım hiçbir şey olmadı. Yani şok olduk. Aslında karanlık yüzü buymuş yani. Hani hiçbir şey olmaması çok şaşırtıcıydı. Sonraki gün kalabalık bir serseri grubuyla kavga çıktı. Bu sefer bekçiler araya girmeye çalışınca bizimkiler bekçileri de dövmüş. Bekçiler dayak yediği için bizimkileri nezarethaneye götürmüşler. Bir anda böyle akşam 10 saatleri falan, daha 2,5 saat falan var. En yoğun olduğu zamanlarda akşam saatleri Lunapark'ın. Yarı çalışanla bütün Lunapark'ı döndürmeye çalıştık. Dedim ki keşke kavga edeydim. Yani orada ben kavga etseydim ne güzel gidecektim nezarethanede. 5-6 saatimi geçirecektim. Ki şöyle, sonra onlar nezarethaneye gittiler diye çift yövmiye vermişler onlara. Normalde 12'de gidiyorsunuz Lunapark'a. 1-2 gibi de işte müşteriler gelmeye başlıyor. Onlar yarım gün izinliydi. Akşam 5 gibi falan geldiler. Hem çift yövmiye aldılar hem biraz dinlendiler falan. Yani orada bazı durumlarda da kavga etmek bence yararlı olabiliyor. Yani onu fark ettim. Öğrendiğim şeylerden bir tanesi de buydu. Kavgadan tamamen kaçmamak gerekiyor. Şunu da hemen değinmek istiyorum. Unuttum sanırım onu. Arkadaşlar, kesinlikle öncelikle kavga etmememiz gerekiyor. Bu bariz. Özellikle bilmiyorum eski dönemlerde belki böyle delikanlılık falan filan bu tarz şeylerde kavga edilebilirdi ama şu an kimin cebinden ne çıkacağını bilmediğiniz için kesinlikle ilk önce kavgaya girmeyin. Daha sonra Luna Park'ta herhangi bir çalışanla kavgaya girmeyin. Çünkü genelde bu kavgaya giren insanlar Luna Park'ın şimdi büyük bir alan olduğu için Luna Park ne kadar kalabalık çalışan grubuna sahip olduğunu kestiremiyor gözünde. Ve herkes de Luna Park çalışanlarında özellikle uzun zamandır işte orada tam zamanlı çalışanlarda aralarında telepatik bir iletişim var. Yani bir yerde bir müşteriyle kavgaya girince bir çalışan vahiy şeklinde onlara iniyor ve koşmaya başlıyorlar. Siz birilerini koşmaya başlarken gördüğünüzde sizin de koşmaya başlamanız gerekiyor. Kurallarından bir tanesi bu. Tuşa basıyorsunuz. Durdurma emergency stop var böyle üstünde. Tuşa basıp siz de gördüğünüz aynı renk tişört giyiliyor bu arada işte. Bir gün beyaz, herkese beyaz veriyorlar. Bir gün turuncu, bir gün işte haki yeşili falan böyle renkler değişiyor ama herkes çalışanların üzerinde hep aynı renkler var. Siz böyle görüyorsunuz. Turuncu bir şeyler koşmaya başlamış böyle. Turuncu bir şeyler insanların arasından geçiyor. Onu gördüğünüz anda sizin de koşmanız gerekiyor. Bu yüzden kavgaya girdiğiniz anda eğer Luna Park çalışanıyla böyle 4-5 saniye içinde bir mitoz bölünme durumuna denk gelebilirsiniz. Yani bir tane vardı bunlardan. Ben birisiyle kavga ediyordum. Bir anda üzerime 100 kişi geliyor falan. Yani biz mesela orada çalışan sanırım sayısı olarak 100'e yakındı galiba. Yani çok hatırlayamıyorum ama 80 ile 120 arasında bir sayı söylemişlerdi. Bunu fark edemiyorlar. Böyle delikanlı abilerimiz de kavga girince başlarına kötü şeyler geliyor. Bunu da kesinlikle söylemek istedim. Beni böyle dinleyen delikanlı insanlar varsa yani öyle söyleyeyim. Sonuç olarak bir daha asla Luna Park'ta çalışmama kararı aldım ve eğlenmek maksatlı bile olsa ben Luna Park'a gitmeyeceğim dedim. Yani niye eğlenmek için canımı tehlikeye atayım ki? Belki bu ekstrem sporlara birazcık gönderme oldu ama affedersiniz bilmiyorum podcast'te söyleniyor mu ama boku bokuna da bir insan gondola binerken bıçaklanmak istemez yani. O yüzden kesinlikle hayatımdan Luna Park kısmını çıkarttım. Bana böyle bir etkisi oldu 7-8 gün Luna Park'ta çalışmamın. Özellikle çalışanlar arasında bir konuşmaya denk geldim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum Luna Park'ta. Bir arkadaş diğer arkadaşa üstünlük göstergesi olarak işte böyle sen daha iyisin ben daha iyiyim işte o muhabbetler dönüyor aralarında. Arkadaşlar da aynı zamanda şöyle bir şey söylediğini duydum. Benim haneye tecavüzden sabıkam var. Diğerinin adam yaralamadan varmış ama öbürkü haneye tecavüzden olduğu için daha üstün. Aa falan oldu. Kabul ettiler onun üstünlüğünü falan. Ama dediğim gibi siz tabii ki çabuk sinirlenen diyeyim. Çok fazla nasıl bir kelime kullanacağımı da bilmiyorum. Çabuk sinirlenen insanlardansanız Luna Park'a gitmeyin ama onun dışında Luna Park'a gidip tabii ki eğlenebilirsiniz. Buradan şimdi o Jason Statham abimiz beni bulup inşallah topuklarımdan vurdurtmaz. İşlerine mani olmayalım çünkü. Konular arası astral seyahat hesabını da takip ederek bölüm hakkında iyi veya kötü yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Konuşmamı istediğiniz bir konu varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi yolculuklar, afiyet olsun, iyi akşamlar, günaydınlar. Beni her nasıl dinliyorsanız.